Ayrım 22.
Yıllar boyu neredeyse herkesin dikkati hiçbir geçerli nedeni olmadan arkadaşlarının, yakınlarının, kardeşlerinin birden ortadan kaybolması çekilmiştir. Kaybolanları bir daha kimse görmemiş ve bir daha asla geri dönmemişlerdir. Bu korkunç olayların fark edilmeden gelişebilmesinin ardındaki neden, kaba güce dayalı bütün yönetim biçimlerindeki gibi bu olayların önünün zamanında alınamamış olmasıydı. Kötülüğün kendisini bir türlü görmek istemeyen ortamlarda hala şansı vardı. Başka deyişle olaylar onların ilerlemesine izin verildiği ölçüde ilerleyebilirler. Dünyanın başındaki en büyük kötülük ve her aydın canlının başındaki en büyük bela rahatına düşkün olmaktı ki benim türümün bu karakteristik özelliğe düşkünlüğü vardır. Sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi davranan, aslında ta en başından beri burada olup bitenleri bilip göz yuman şu iki yüzlüleri gördükçe içimde aciz bir öfke kabarmaya başladı. İşte Felidaların kötü yüzü buydu. Yoksa bu onların gerçek yüzü müydü? O an olduğu kadar hiçbir zaman bütün olanları bir kenara atıp unutmayı geçirmemiştim aklımdan. Başlarına açılan bu kanlı belanın sonuçlarına herkes kendi başına katlanmalıydı. Bu arada mükemmel bir düzen tutturan katili durdurmak için herkes tek başına uğraşmalıydı. İçimdeki bu öfke nedeniyle düşüncesiz şeyler yapmaya kalkışmadan önce Pascal sanki aklımdan geçenleri tahmin etmişçesine araştırma raporunu okumaya başladı. Onlara yer altındaki şu hayaletler dünyasını andıran iskeletler ordusundan söz ederek bizim onların sayılarını nasıl ortaya çıkarttığımızı anlattı. Sonra orada bulunanların dikkatlerini bu arada eylemlerini sıklaştıran katile ve onun herkes tarafından saygı gördüğüne, katilin bir zamanlar içimizde biri olduğuna çekti. Kızışıklık döneminde olan türdeşlerimizin kendilerinde güven uyandıran tiplere özellikle dikkat etmeleri uyarısını yaptıktan sonra aynı uyarıyı gebe olanlara da yaptı. Çünkü katil o zamana kadar elde edilen bulgulara göre özellikle bu iki grubu hedef almaktaydı. Pascal bütün bu noktaları herkesin anlayabileceği açık bir dille anlatırken aslında kendilerinden hiç umulmayan bir şekilde hepsi pür dikkat kesilmiş, çıt bile çıkartmamışlardı. Dahası ilkin Herman ve Herman'la fısıldaşan Kong bile bu dehşet manzarasının içine çekilmiş ve sonunda belki de o rezil yaşamında ilk kez bütünüyle sessizliğe gömülmüştü. Pascal sözü bana devretmeden önce dinleyenlerin geçici bir süre gece dolaşmaktan vazgeçmelerini ve çoğunun uygunsuz bir istek alarak algılayacaklarını bilmesine karşın onların seks gibi konularda tedbirli olmalarını istedi. Sevgili arkadaşlar, benim adım Francis diye konuşmama başladım. Daha birkaç hafta önce bölgenize taşınmış bulunuyorum. Buna karşın varlığından hiçbirinizin haberdar olmadığı bir yığın önemli bilgiler toplayabildim. Örneğin 1980 yılında bu binada türümüze karşı akla hayale gelmeyecek zulümlerin işlendiği bir hayvan araştırma laboratuvarı varmış. İçinizden bazıları o sıralar daha çocuk olduğunuz için anımsayamadığınız bu zulmün kurbanlarısınız. Ancak ne yazık ki gerçek şu. Aranızdaki bütün sakatlar insanların lanet olası müdahaleleri sonunda bu hale gelmiş, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler nedeniyle sakat kalmışlardır. Kalabalığın içinde hep bir ağızdan sızlanma ve uğultu yükseldi. Hepsi kendi aralarında konuşmaya başladığından kısa süre sonra içerisi kulakları sağır eden gürültüyle dolmuştu. Birden benden 1,5 metre kadar uzakta oturan mavi sakala baktım. Sağlam kalan tek gözünü bile kırpmadan alınmış bir edayla tam karşıya bakıyordu. Birden o alçağın ta başından beri olanları bildiğini, evet yalnızca hissetmediğini aynı zamanda bildiğini anlamıştım. Yeryüzündeki tek sivri zekalı o değildi ama onun kendine has köylü kurnazlığı ya da yaşama zekası da denilen karakteristik bir özelliği vardı. Bu gizli yeteneği sayesinde içgüdüsel olarak asla gerçekte öğrenememesi gereken şeyleri öğrenebiliyordu. Ve işte bu nedenle kafasının derinliklerinin bir yerinde insan eliyle bu denli korkunç bir hale getirildiğini, sanki canlı bir oyun hamuruymuş gibi sadist canavarların onunla oynamış olduğunu her zaman hissetmişti. Ancak bu nedenle kaderine küsmemiş, tam tersine dünyaya dişlerini göstererek her gün çenesine bir yumruk atmıştı. İnsanlar ondan bazı organlarını çalmış olmalarına karşın yine de onun o erkek yüreğini ondan alamamışlardı. "Sakin olun arkadaşlar, lütfen sakin olun," diye bağırarak ayaklanan kalabalığı düzene sokmaya çalıştı Pascal. İçlerindeki ürpertiyi ancak çığlıklar atarak gösteren konuklar çoktan kontrolden çıkmışlardı bile. Sakat olanların birçoğu geçirdikleri şokun etkisiyle ya öylece baka kalmışlardı ya da ağlıyorlardı. Dostları acılarını paylaşmak için onları yalayıp teselli etmeye çalışıyordu. Bölge liderleri sanki bütün olanlardan ben sorumluymuşum gibi bana bağırıyorlardı. Pascal birkaç kez daha kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak söylediklerine kimsenin kulak asmadığını anlayınca başını sallayarak bundan vazgeçti. İşler iyice çığırından çıkmaya başladığında Kong yavaşça ayağa kalktı, canı sıkkın iyice bir gerindi, sonra galeyana gelen kalabalığa dönüp onlara tıpkı ağlayan bebeklere annelerinin baktığı biçimde baktı. "Bu kadar yeter!" diye gök gürültüsüne benzeyen sesle emretmesiyle birlikte yüzündeki o makul ifade sanki bir düğmeye basılarak aniden değişmiş gibi kaybolarak itiraza tahammülü olmayan buz gibi bir otoriter maskeye dönüştü. Herkes sustu ve yeniden saygılı biçimde öne, bizim olduğumuz tarafa döndü. "Ağlamak mı istiyorsunuz yoksa dinlemek mi? Tanrım ne kadar aptalsınız! İçimizden birilerinin paramparça edildikten sonra neden ortalıkta bırakıldığını sanıyordunuz acaba? Kafalarını bahçedeki cüce heykellerine mi çarptığını sanıyordunuz? Farelerle insanların en kötü hayvanlar oldukları kesin. Artık sakin olun da bırakın şu çok bilmiş konuşmaya devam etsin. Belki bize biraz sonra katilin adını da verir." "Teşekkür ederim Kong," diye rahatlamış bir nefes alarak ona doğru hafifçe eğildim. Birden geri dönen sessizlikten yararlanarak sözü fazla uzatmadan konuşmamı sürdürdü. "Üzgünüm ama henüz katilin kim olduğunu bilmiyorum. Ancak bunun yerine gerçekleri anlatarak size hizmet edebilirim. İçinizden bir sürüsü, sevgili dostlarım, Peygamber Kla'dan dünse büyük saygı duyuyor. Araştırmalarım sırasında ortaya çıkarttığım gibi, böyle birisi gerçekten yaşamış ve gerçekten de yüceltilecek biriymiş. Ama onun kutsallıkla filan hiç ilgisi yoktu. Ve ayrıca başına gelenlere de bakılırsa o kadar da Tanrı'nın koruması altında filan değilmiş. Tıpkı sizin içinizdeki sakatlar gibi ona da şu korkunç laboratuvarda insanlar tarafından işkence yapılmış. Ancak onun organizmasının özelliği insanlar için özel bir biyolojik durum oluşturduğundan en acı işkencelere maruz kalmış. Sonunda Kladandus ölüp gitti. Ancak efsanelere ve Joker'in bölgede yaymaya çalıştığı dine göre o yaşıyordu. O ölmedi." Cılız bir kız sesiydi bu. Bu ses önümde yükselen karanlık, sayısız renkler içeren kocaman tüy yumağından oluşan, içinde yüzlerce çift gözün tıpkı bir rock konserindeki mumlar gibi ışıldayan tabakadan yükselmişti. Göz ucuyla şöyle Pascal'a baktım, sanki benim değil de onun sözü kesilmiş gibi kalabalığa şaşkınlık ve bastırılmış öfke karışım bir ifadeyle dik dik bakıyordu. Kalabalık yeniden huzursuzlaşmaya başladı ve sesin sahibini aramaya koyuldu. "Bunu kim söyledi?" dedim. "Ben söyledim," dedi kısık bir ses. Kalabalığın ortasında bir kıpırdanma başladı. Orada bulunanlar ardı ardına kenara çekilerek ortalardaki genç bir dişinin çevresinde bir daire oluşturdular ve olay meraklısı bakışlarıyla onu yiyecekmiş gibi bakmaya başladılar. O harlekin cinsi bir pırlantaydı. Adamı baştan çıkartan inanılmaz bir mücevherdi. Kadife gibi tüylerinin parlak beyazlığı üzerinde yalnızca burnunda, sol kulağında, göğsünde ve kuyruğunda küçük üçgen lekeler vardı. Ki bunlar da onu şu ünlü tiyatro karakterine benzetiyordu. Herkesin ona baktığını fark ettiğinde şu yürekli müdahaleden pişman olmuş olacak ki heyecandan kulaklarını titretip duruyordu. Sonra öne doğru geldi ve mahcup bir tebessümle önümde durdu. Zaten heyecanlı olduğundan ona daha fazla heyecanlandırmamak için "Sen de kimsin ufaklık?" diye gülümsedim. "Bana Pepeline derler." diye sürpriz ve kararlı bir tonla yanıtladı beni. Günün birinde onun müthiş bir fıstık olacağını hemen anlamıştım. Bu düşünce içimi birden müthiş bir heyecanla doldururken aynı zamanda gençlik yıllarımın ne kadar geride kaldığını anımsattı. "Kladandus hakkında ne biliyorsun Pepeline? Ve onun hala ölmediğini nereden biliyorsun?" "Bunu bana büyük babam anlatmıştı." diyerek yanıtladıktan sonra çocuksu tavırlarıyla kalabalığa doğru baktı. "Senin büyük baban kim peki?" "Joker baba. Annemle beni pek sık ziyarete gelmez o. Evimize yılda bir iki kez geldiğinde de yine birkaç toplantıya katılmadığımız için bizi azarlamaya gelir. Bir keresinde evde yapayalnızdım ve can sıkıntısından patlıyordum. Birden büyük baba yanıma geldi ve en önemlisi de bana acıyarak benimle oynamaya razı oldu. Bütün gün oynadık, avlandık, durduk. Bana bu kadar iyi davrandığı için ben de ona bir iyilik yapmak istedim ve sonunda ondan şu Kladandus efsanesini anlatmasını istedim. Elbette ben hikayeyi başından sonuna kadar ezbere biliyordum ama eğer büyük babayı mutlu etmek istiyorduysam onun bana vaaz etmesine izin vermem gerekiyordu. Peygamberi yeterince övememişti. O da böylece o kutsal hikayeyi yeni baştan anlattı. Ancak bu kez küçücük bir değişiklik yapmıştı. Önce her zaman anlattıklarını anlattı. Acılar ülkesinin ne kadar korkunç olduğunu, Kladandus ve kader arkadaşlarının onlara acı çektirenlerin ne tür işkencelerine maruz kaldıklarını filan anlattı. Gün boyunca oldukça yorulan büyük babanın uykusu gelir gibi oldu ve söylediklerine pek dikkat etmemeye başladı. En sonunda Kladandus'un o deliği dövüşe davet ettiğini ve onu bu dövüş sırasında öldürdüğünü anlattı. Hemen onu uyardım. Ama Joker baba, sen her seferinde Tanrı'nın o canavarı yok ettiğini ve Kladandus'un da göğe uçtuğunu söylerdin ya, dedim. Büyük baba ağzından bir şey kaçırdığını anladı ve hemen sözlerini düzeltti. Evet evet benim küçüğüm sonra da gökyüzüne uçup gitti. Sonra da bana günah olduğu için efsanenin bu versiyonunu kimseye anlatmamamı tembihledi. O zamanlar daha küçücük bir çocuktum ve bu olayı o kadar önemsememiştim. Ancak şimdi anlıyorum ki büyük baba o gün istediğinden daha fazla şeyler anlatmıştı bana. Odadaki herkes gibi ben de hikayenin bu denli büyük bir yön değiştirmesinden çok etkilenmiştim. Ancak diğerlerinin tersine ben bu yön değişikliğinin bütün önemini hemen anladım. Diğerleri için şu peygamberin gökyüzüne bir taksi tutup mu gittiği ya da BP petrollerinin genel müdürü mü olduğu çok önemli olmayabilirdi. Kutsal kişilerin geçtiği yollar aslında pek bilinmez ama Kladandus'un hala hayatta olup olmadığının pek önemi yoktu. Ancak önemsiz gibi görünen bu ayrıntı şu seri cinayetler konusuna yepyeni bir boyut kazandırmıştı. Çünkü Pepeline'nin söyledikleriyle Yeseja'nın söyledikleri bütünüyle örtüşüyordu. Buna göre ölü bekleyicisinin hava bacalarından duymuş olduğu ses gerçekten de peygamberin sesiydi. Demek Kladandus gerçekten Pretorius'un işkencelerinden sonra sağ kalabilmiş, dahası onu öldürmüştü de. Peki ya sonra? Sonra ona ne olmuştu? Nerede yaşıyordu? Birilerinin enselerini koparmadığı zamanlar ne yapıyordu? Eğer Kladandus, Joker'in tanıtım kampanyası sayesinde peygamber olarak büyük bir üne kavuştuysa ve gerçek katil oysa, hangi gerizekalı nedenden dolayı kendi türdeşlerini öldürüp duruyordu peki? Çektiği acıların sonunda çıldırmış mıydı acaba? Kendini eziyet eden şu zalimi öldürdükten sonra, çok saçma bir fikir ama, daha başkalarını da mı öldürmeye heveslenmişti? Hayır, Bu gerçekten olanaksız bir tahmindi. Çünkü o zaman kimi öldürdüğü onun için hiç önemli olmazdı ki. Oysa bizim katil işinde epey ustalaşmıştı. Kalabalığın arasındaki konuşmalar ve uğultu yeniden canlandı. Biraz önceki kadar ileri gitmemeleri için sakinleştirici bir şeyler söylemem gerekiyordu. Dinleyicilere bu çılgının hiç de çılgın olmadığını, tersine son derece normal olduğunu, yani açık, anlaşılabilir olduğu duygusunu verebilmeliydim ve hatta bunun için yalan bile söylemeliydim. Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki kardeşiniz Pepeline'nin anlattıklarından sonra biraz aklınız karıştı. Aslında her şey çok basit. Joker Baba eskiden laboratuvardaki şu lanet olası deneyleri izlemişti. Kladandus'u tanıyordu ve her tarafı yara bere içindeki bu zavallının nasıl bir kutsal etki uyandıracağını bildiğinden onu kendi çıkarlarına alet etmiş. Ardından da hepinizin müridi olduğu şu Kladandus'lerin dinini kurdu. Ama sonra da anlaşıldığı gibi bütün yaptıkları o kadar da kutsal değilmiş meğer. Dahası biraz önce Kladandus'un hayatta olduğunu bile öğrendik. Bu benim için de çok yeni bir şey. Artık her nasılsa olmuşsa o acı dolu günlerde laboratuvarda onun dışındaki bütün yetişkin hayvanlar ölmüş ve içlerindeki gizleri de kendileriyle birlikte mezara götürmüşler. Yani bütün gerçekleri tam olarak bilen bir tek Joker var. Kladandus'un dış görünüşünü de yalnızca o bildiğinden bizi ona götürebilir. Ama Joker... Kaçtı diyerek Pascal sözümü kesti. Arka plandaki karanlığın içinden ortaya çıktıktan sonra yanıma geldi ve donuk gözlerle kalabalığa doğru baktı. Bu ihtiyarın aniden ortaya çıkmasıyla Pepeline konuşurken kazandığı birazcık güvenini yeniden yitirdi. Sonra yavaş yavaş arkasında kendini çevreleyen daire biçimindeki türdeşlerinin arasına doğru kayarak hepten gözden kayboldu. Pascal salondaki gerilimi doruk noktasına tırmandıran ciddi bir konferans çekti. Sonra yine mistik bir edayla gülümsedi. Sevgili kardeşlerim, geçmişte olup biten lanet olayları bugün elimizdeki şu kıt bilgilerle ayrıntılarına kadar çözemeyiz. Eğer Kladandus gerçekten de kefeni yırttıysa ille de yeniden bizim bölgeye yerleşmiş olduğunu düşünemeyiz ki. Aynı biçimde bu faciadan bütün yetişkin hayvanların içinden bir tek onun kurtulmuş olabileceğine inanmak pek gelmiyor içimden. Bu o kadar saçma ki, bir de cinayetlerin neden işlendiği sorunu var. Bir canlı nasıl olur da kendi türüne karşı işlenen bu kanlı kıyıma seyirci kalabilir? Ya da geceleyin kendisi katil kılığına girerek türdeşlerini öldürebilir? Hayır, bütün bunlar bana anlamlı gelmiyor. Bu nedenle de şu gizemli Kladandus'tan korkmamız gerektiğini şiddetle reddediyorum. Bence geçmişte kalmış bu gizem dolu dalavereleri birisi kendi amaçları uğruna ustaca kullanıyor. Birisi peygamber kimliğine girmiş, mistiğin ve kolay kandırılabilmenin yarattığı puslu ortamda kendi izlerini yok etmeye çalışıyor. İşte bence bu şeytan Joker Baba'dan başkası değil. Yıllardır hepinizi aptal yerine koydu, kendini aslında kendi icat ettiği dinin lideri ilan etti. Olasılıkla bu işe kendini öyle kaptırdı ki, müritlerinin ona sundukları şu işkence merasimi bir süre sonra ona yetmemeye başladı. Sonunda da dinsel çılgınlıklarla dolu beyni, her dinsel çılgınlığın icat ettiği şeyleri icat ederek kan dökmeye başladı. Müritleri bu tür kan dökme oyununa henüz alışık olmadıklarından işe önce kendi başladı. Şu kanlı hokkabazlıklarına son bir acımasızlık daha katabilmek için kızışık olanlarla gebeleri öldürmeye başladı. Bu arada sizlerin bu işe yavaş yavaş alıştırılmanız, sesinizi hiç çıkartmamanız ve son olarak da bu iğrenç olayları kabullenmeniz, belki de bu olaylara katılmanız gerekiyordu. Ancak Francis kardeş sayesinde onun bütün karanlık planları bozuldu. Kimse sesini çıkartma yürekliliğini gösteremiyordu. Buna ben de dahildim. Pascal'ın bütün olayları yalın ve düzgün bir sıra içinde ortaya koymasının ardından ortalığa yalnızca çürük kepenklerin arasından içeri giren rüzgarın uğultusunun bozduğu derin bir sessizlik çöktü. Herkes Pascal'ın sözlerinden öyle etkilenmişti ki onu hayret içinde dinlemişlerdi. Ya da en azından böyle görünüyorlardı. Kalabalığın arasındaki fısıldaşmalar yine giderek arttı, toplantıya katılanların hepsi de durum hakkında son sözün söylendiği ve böylece toplantının sona erdiği inancındaydı. Ancak bu kez farklı olan bir şey vardı. Gerçi pek fazla karşı koyacak durumda değildim ama yine de Pascal'ın yumurtladıklarını kabullenmektense dünyanın tabak gibi dümdüz olduğunu kabullenirim daha iyiydi. Bir yandan da duyduğum rahatsızlığı ona anlatmak gelmiyordu içimden. Aslında bu konuda çok konuşulmuş, çok tartışılmış, çok gerekçeler öne sürülmüş, çok müdahale edilmiş ve çok fazla mantık yürütülmüştü. Artık kontrolü ele almam gerekiyordu. Aslında bu arada bu ilkel yöntemi epey ustaca kullanmayı öğrenmiştim. Toplantı yavaş yavaş dağılmaya başladı, hala birbirleriyle heyecanla tartışan bölge sakinleri evi terk ediyordu. Pascal keyiften dört köşe olmuş, mavi sakalda rahatlamış görünüyordu. Ya ben? Birden içime bir kuşku düştü ve bu kuşkuyu daha o gece aydınlatamazsam çatlayacaktım. Çıkardığım sonuçları beğendin mi dostum diye sordu Pascal. Fena değil diye tereddütle karşılık verdim.
Ha, beni aldatamazsın Francis. Yine aklından bir şeyler geçtiği gözlerinden okunuyor. Öyle de zaten. Ne yalan söyleyeyim, ukalaca anlattığım bütün şu pisliğe kendim bile tam olarak inanmıyorum. Söylediğim her şeyi katılanları sakinleştirmek için anlattığımı itiraf ediyorum.